Ateşte Sema Durmak, Ali Yıldırım, Yol Yayınları, 6. basım, Nisan 2010. Bu kitap 195 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 9 Temmuz 2010. Okuyan İris Gür. Ateş vardı, can vardı, canlar vardı. Yangın ve ölüm vardı. Onlar ateşte sema durdular. Benim Kâbem insandır diyerek, dost senin derdinden, ben yana yana, Ali, Ali, Ali, ben yana yana diyerek canlar katledildiler. 2 Temmuz'da, Madımak'ta, Sivas'ta öldüler. Canlar ölümü güzel kıldılar. Ateşte sema duranlar için. Ateş vardı, can vardı, canlar vardı. Yangın ve ölüm vardı. Onlar ateşte sema durdular. Benim Kâbem insandır diyerek, dost senin derdinden, ben yana yana. Ali, Ali, Ali, ben yana yana diyerek canlar katledildiler. 2 Temmuz'da, Madımak'ta, Sivas'ta öldüler. Canlar ölümü güzel kıldılar. Kasım 1993, Ali Yıldırım. Birinci bölüm. Kalktık Horasan'dan sökün eyledik. Niye mi koşarsın böyle ufka doğru? Pir Sultan mı ısmarladı seni? Kızılırmak'tan öte Sivas'a doğru. Yeryüzü, gökyüzü ve sabah vakti. Bilece uçarsınız hastanız ulu. Alnında, göğsünde ve parmak uçlarında kan pıhtısının ısrarlı bakışı. Siyaset meydanı hınca hınç dolu. Ustamın gözlerindeki son damla mavi takılıp kalmış kirpiklerine. Perçemi uysalca dolanmış dar ağacına. Uzakta kavaklar kuşku sorulu bir tambur dehşeti sazında. Cemal Süreyya. Sivas ellerinde sazım çalınır. Kayseri'yi geçen otobüsler hızla ilerliyor Sivas'a doğru. Sivas'a Yozgat yolundan gidiliyor. Şoförler aralarında konuşup Kayseri üzerini tercih ediyorlar, Yozgat yolu bozuk diyerek. Oysa onları Sivas'ın Yozgat girişinde bekleyenler olacaktı. Bu yolda umdukları gibi değil. Stabilize bir bölüme giriyorlar ve yarım saatte ancak çıkılıyor. Yolcular heyecanlı, otobüsler heyecanlı. Bir an önce Sivas'a, Pir Sultan'a kavuşma isteği her şeye ağır basıyor. Semaçılar, tiyatrocular coşkulu. Keyifli bir yolculuğun tadını çıkarıyorlar. İşte İnci ile Muammer. Hemen yanlarındaki koltukta Yeşim'le Sait, Özlem, Nurcan, Elif. Türküler türkülere ekleniyor, deyişler marşlara. Yeşim kalkıp uyuyakalan Nurcan'ın üzerini örtüyor üşümesin diye. Sait elindeki küçük şişme yastığı Elif'e uzatıyor. Otobüsler hızla ilerliyorlar. Birazdan Şarkışlı'ya varacaklar. Şimdi Yeni Çubuk Köprüsü'nden geçiyorlar. Gemerek Yeni Çubuk arasındaki taş köprüden. İşte deniz gezmişin tutsak düştüğü yer. Köprünün hemen sağ tarafındaki taşlı tarla. Deniz 1971'in 16 Mart'ında sabaha kadar çatışmıştı bu tarlada. Teslim olmamıştı. Teslim olmak yoktu kitabında. Kurşunu bitmeden teslim alamadılar onu. Nurcan merakla soruyor Özlem'e. Madem burada yakalandı Deniz, öyleyse neden Şarkışlı'ya düşürmesin Allah sevdiği kulunu diye türkü söylüyoruz. Doğrusu Gemerek değil mi? Özlem bir yanıt bulma telaşına düşüyor. Otobüsler hızla ilerliyorlar. Gün ışımaya başlıyor, yeryüzü aydınlanıyor. Yol boyu otobüslerle birlikte yürüyen tepeler boş, çıplak, kül renginde. Düzlükler, tarlalar yemyeşil. Henüz buğdaylar yeni sararmaya başlamış. Ilık bir rüzgar esiyor pencere aralığından. Rüzgarla birlikte toprağın ve bozkırın keskin kokusu da giriyor içeriye. Yalayıp geçiyor genç yüzleri. Mehmet elindeki Dünya İşçi Marşlarından Seçmeler kasetini teybe sürüyor. Her dilden halk şarkıları, devrimci marşlar. Merhaba gürül gürül akan hayat. Merhaba proletarya. Mehmet'in slide gösterilerine fon yaptığı o coşkulu müzik. Yayılıyor işçi marşları otobüsün boşluğunda. Gözlerini ovuşturarak günü selamlıyor Pir Sultan yolcuları. Otobüsler hızla ilerliyor. Şarkışlı'ya uğramıyor otobüsler. Şehrin alt tarafından geçip gidiyor ana yol. En küçük bir sıkıntı dahi yok otobüsün içinde. Şarkışlı ve köyleri ne kadar da tanıdık. Aşık Veysel yarım saatlik bir mesafede sivri alanda yatıyor. Ağustos'ta Veysel şenlikleri var. Gelecek ayda oraya gidilecek. Orada sema durulacak. Şuradan yapı altına gidiliyor. Aydınlanma savaşçısı Turan Dursun'un köyüne. Şarkışla ertesi gün onca evladı katledilecek bahtsız kasaba. Köyler, köyler, köyler. Saraç, Ortaköy, Hüyük, Kavak. Şehitler, şehitler. Şehit köyleri. Otobüsler hızla ilerliyor Sivas'a doğru. İşte Sivas. Otobüs duruyor. Geride kalan diğer otobüsler beklenecek. Fotoğraf makinesinin deklanşörüne basıyor Nurcan. Sivas sabahı donuyor fotoğrafta. Yangın, otel, üçüncü kat, ölüm. Yanmayan, yıpranmayan makinenin içinde donan Sivas sabahı. Tarih kitabının sayfalarını çevirir gibi geçiyor tarih. Bir Sultan, Aşık Veysel, Deniz. Yapı altından Turan Dursun. Merhaba Sivas. Günaydın kanlı Sivas. Bu kez Sivas'ta. Anadolu köylüsünün direniş simgesi Pir Sultan. Zulme, zorbalığa başkaldırı. Devrimciler 12 Eylül öncesinde keşfedip sahip çıkıyorlar bu isyan damarına. Pir Sultan ve Banaz'a sahip çıkıyorlar. Başkaldırıda insanca yaşamak uğrunda 500 yıl öncesiyle köprü kuruyorlar aralarında. Pir Sultan anıtı ve bütün siyasi çevrelerin katılımıyla gerçekleşen anma törenleri. 10 yıl aradan sonra yere düşen bayrağı alıp yürüyen Pir Sultan Derneği oluyor. Sazla, sözle, semahla, cemle, kurbanla, Banaz'da Pir Sultan bayrağı göndere çekiliyor. Akın akın Banaz'a koşuyor Pir Sultan dostları, Pir Sultan yoldaşları. 1993, Pir Sultan kültür etkinliklerinin dördüncüsü yapılacak. Ankara'da, Sivas'ta, İzmir'de, İstanbul'da hazırlıklar başlıyor. Etkinlik içeriği daha da zenginleşsin, daha da görkemli olsun diye çaba harcanıyor. Bir öneri, bu kez etkinlikleri Sivas'a da taşıyalım. Neden olmasın? Dedem Pir Sultan'ı asmadılar mı kanlı Sivas'ta? Yoğun tartışmalar yaşanıyor Sivas'ı da katma konusunda. Ali Balkız, etkinlikleri Sivas'a da kaydırmanın gerekçeleri konusunda konuşuyor. Etkinlikleri Banaz'da yapıyorduk. Oraya varıp cemimizi, törenimizi yapıp dönüyorduk. Biz dönünce Banaz eski Banaz, Sivas eski Sivas. Yaptığımız etkinliklerin Sivas'taki demokratik harekete bir katkısının olup olmadığını düşündük. Olumlu yanıt veremedik. Banaz'da yaptığımız bir anlamda korsan mitingdi. Bu korsan mitingleri kalıcı kılmalıydık. Bunu da etkinlikleri Sivas'a taşıyarak, Sivas'taki insanları etkinliklere katarak gerçekleştirebilirdik. Bu gerekliydi. 12 Eylül sonrasında Sivas'ta demokratların bir yaprağı sallayacak kadar dahi eylemlikleri yoktu. Oysa gerici güçlerin bütün fraksiyonlarının her hafta bir etkinliği oluyordu. Koşu düzenlemeden güzel Kur'an okumaya, açık oturumdan el işlerinin satıldığı kermeslere kadar akla gelebilecek her yolu kullanıyorlardı. Koca vilayet ekonomiden kültüre, sokaktaki yaşama kadar işgal altındaydı. Sivas'ta bir şey yapılamaz anlayışını, koşullanmışlığını kırmak gerekiyordu. Biz bu etkinlikleri Sivas'tan başlatırsak hem Sivas'ta bir şeylerin yapılabileceğini kanıtlarız hem de oradaki demokrat insanlara moral veririz diye düşündük. Kuşkusuz bu gerekçelere, bu yaklaşıma katılmamak mümkün değil. Düşünce güzel. Fakat orta yerde bir de Sivas'ın somut gerçekliği var. Sivas'taki dinci gerici örgütlenmenin boyutları var. Ayrıca etkinlikleri organize eden Pir Sultan Derneği bir sivil örgüt, siyasal bir yapı değil. Yani kararlı, savaşçı militanları olan güvenlik birimleri kurulmuş, saldırıları göğüsleyebilecek nitelikte bir örgütsel yapıya sahip değil. O nedenle de fiziki bir güç olarak varlığıyla düşmanlık tohumları eken gerici güçlere karşı bir tavır geliştirmesi mümkün görülmüyor. Bir kültür derneği olarak kendileri de güçlerinin farkında, durumun bilincindeler. Öyleyse, evet öyleyse etkinlikleri Sivas'tan başlatma kararı nasıl verilebiliyor? Özümüz asılı darda. Ne yazık ki bu sorunun yanıtı son derece trajik. Bu yanıtta solcuların, Alevilerin 70 yıllık bir zaaflarının varlığı yatıyor. Aleviler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni laik bir devlet olarak görüyorlar. Bu nedenle de dinci gericilerin saldırıları karşısında laik devletin kendilerini koruyacağına, kendi yanlarında yer alacağına inanıyorlar. Safça inanıyorlar. Devletin niteliğini kavrayamamanın, görememenin körlüğüyle inanıyorlar. Ali Balkız etkinliklere Sivas'tan başlama kararı sürecindeki bu devlete güvenme olgusunu, bu ölümcül inancı anlatıyor. Saldırılarla, güçlüklerle karşılaşacağımızı düşünmedik mi? Çok düşündük. Peki ne yapmalıyız? Şu tespiti yaptık. Biz orada devrimci ve demokrat kesim adına sağın en uç iki kesimiyle, şeriatçılarla ve kafatasçılarla burun buruna olacağız. Bu burun buruna geliş çok tehlikeli. Oradan kolayca bu etkinliğimizi yaparak çıkamayız. Şöyle düşündük. Biz oraya insanları tahrik etmeye değil, panel yapmaya, yazarlarla söyleşi yapmaya, semah dönmeye, türkü söylemeye, saz çalmaya gidiyoruz. Kaldı ki biz bu işi devletle birlikte yapıyoruz. Kültür Bakanlığı bu etkinliğe 40 milyon lira katkıda bulundu. Üyelerimizin çoğu da SHP'li. SHP ise iktidar ortağı. Kültür Bakanı oraya gelip heykelin açılışını yapacak. Vali konuşma yapacak. Etkinlik devletin mekanlarında, Buruciye Medresesi'nde, kültür merkezinde yapılıyor. Düşündük ki etkinliğimizi birlikte yapıyoruz. Devlet kendi yapacağı bir işi sabote etmez ve ettirmez. 3-5 it ürürse de polisleri var bunların, jandarması var, def ederler. Bu inanış bizi hiçbir önlem almadan Sivas'a götürdü. Bu devlet bilincimizin zaafa uğramasıdır. SHP'nin hükümet ortağı oluşunun devlet gerçeği konusunda gözlerimizi karartmasıdır. Son ana kadar hep devlete güvendik. Bu yanlışta Alevilerin genel olarak devlete güvenmelerinin de payı oldu. Devlete güven ölümcül bir yanlış oluyor. Devlet ve dinci gericiliğin iç içe geçmiş olmasının bilincine varmamak ölüm getiriyor. Pir Sultan Abdal'ın sazının çalındığı Sivas ellerinde saz ve söz susuyor. Devletin egemen sınıfın hizmetinde olduğunun unutulmasının bedeli korkunç oluyor. 2 Temmuz katliamı emekçiler açısından devlete güvenmenin ölüm olduğunu gösteriyor. Sosyal demokrasinin, emekçilerin, Alevilerin tercihleri olamayacağını gösteriyor. Devlet bekleniyor. Ölüm anına dek bekleniyor. 7 saat taş altında bekleniyor. Ateş ve duman altında, yangın içinde devlet bekleniyor. Ve devlet geliyor. Ölümle, 37 insanın ölümüyle. Derin bir sessizlik. Sabah Sivas'ta derin bir sessizlik olarak başlıyor. Dikkat çekecek kadar sessiz caddeler, sokaklar. Kesme taş döşeli yolların sessizliği. Otobüsler hükümet meydanında duruyor. Sanki şehre can veriyor Pir Sultan etkinlikleri. Şehir onlarla canlanıyor. Şehrin damarlarına kan yürüyor onlarla. İniyorlar otobüslerden. Sivas adeta bambaşka bir şehir. Kaygı verici, en küçük bir işaret dahi yok. Dört bir yan etkinlik afişleri ile donatılmış. Göze çarpan her duvarda, her direkte afişler. Pankartlar caddeleri kesiyor. Gelin canlar, bir olalım. Direkler arasına gerili pankartlar. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Tatlı tatlı süzülen pankartlar. Halktan büyük ne ola ki? Yaradan'dan özge. Pankartlar bombasız. Bomba süsü verilmiş kutular da yok uçlarında. Sivas caddelerinde asılı duruyor yasal pankartlar. Haldun Cüneyt'e Sivas değişiyor herhalde diyor. Sivas'a gidiyoruz. Bu iş nasıl olacak demiştim. Anıt dikildiğine göre, şehir pankartlarla donatıldığına göre herhalde değişiyor Sivas diyor. Cüneyt sabahın sessizliğini belirtmeden geçemiyor. Henüz bir tek afiş yırtılmamış. Bir tek pankart indirilmemiş yerinden. Sivas değişiyor muydu acaba? Cem bu kanıda değildi. Son ana dek terminalde gidip gitmemek tereddütü içindeydi Cem. Şu bileti geri versem nasıl olur diyordu. Sivas tur otobüsünden sabah indiğinde şaşırmadan yapamamıştı. Garip bir hava ile, sıkıcı, boğucu bir hava ile karşılaşmıştı. O farklı insanların dünyasına geldiğini duyumsamıştı. Yalnız gitmişti. Anadolu şehirlerinin sıcaklığından eser bulamamıştı. Gözler üzerindeydi. Şehir merkezine nasıl gidilir sorusuna bile yanıt bulamamıştı. Şaşkınlık duyan bir diğer kişi de Ertan'dı. Arabaların, motosikletlerin üzerindeki Arapça çıkartmalar gözüne takılmıştı. 5-6 yıl önce de gelmişti Sivas'a ama şimdi gördükleri çok farklıydı. Etraftaki bakışların üzerinde toplandığını hissetmişti adeta. Sanki gözler otobüsten inen insanlara dikilmişti. Fısıltıyla birbiriyle konuşan esnaflar yercesine bakıyordu. Sivas dendiğinde aydınlık, mücadeleci bir kent düşünürdü Ertan. Ama bu kez çok farklıydı şehir. Kültür merkezine yürüdüler. Sema ekibinden gençler, kızlı erkekli. Caddeden kültür merkezine dönülen köşede ilk laf atılmasıyla karşılaştılar. Bir taksi şoförü sakalını zıvazlayarak "İslam'ın yolundan ayrılmayın, Allah'tan ayrılmayın, erkekli kızlı gezmeyin, yolunuza gidin" diyor arkalarından. Ne kadar tuhaflarına gidiyor bu sözler. Ahmet Özyurt çok sinirleniyor. "Sivas bu hale mi gelecekti?" diyor arkadaşlarına. "Moralim çok bozuldu" diyor. Sabahtı, 1 Temmuz'du. Atılan laftı, Ahmet'i yaralayan sözlerdi. Çünkü henüz 1 Temmuz'du. Duygular, düşünceler farklı farklıydı. Kimi çevrede olup biten hiçbir şeyin farkında değildi, kimi ise çok tedirgin. 1 Temmuz'du, sabahtı. Kafalarda hep aynı soru vardı. Sivas nasıl bir şehir? Sivas gereğinden fazla sessizdi Halil için. Bir arkadaşı, "Sivas'a hep gelir giderim, ilk kez bu kadar sessiz olduğunu görüyorum" dediğinde, "Evet, gereğinden fazla sessiz" diye geçirmişti içinden. İnsanlar sinsi sinsi gidiyordu. Sanki caddeden sokak aralarına kaçıyor, sanki pencere aralıklarından bakıyorlardı. Dükkanlar açılıyordu. Uzun etekli, çember sakallı esnaflar dükkanların önünü sular gibi onları izliyorlardı. Bu kentte yabancı adamları gizli gizli süzüyorlardı. Bunlardı demek o dağıtılan bildiride söze edilenler. Şu pankartların, şu afişlerin müsebbibi bunlardı. Süzüyorlardı vitrinlerin ardından, dükkanların karanlık köşesinden. Çarşı esnafının onlarca gözü üzerlerindeydi. Sessiz ve gizlice yapıyorlardı işlerini. Coşkulu, şehre şenlik katan bu insanlar kafirlerdi. Derin, büyük bir sessizlik. Çarşıda, hükümet meydanında, Atatürk Caddesi'nde. Şehrin dili yok. Sivas bu, ne olur ne olmaz. Bırakalım devleti, biz kendi önlemlerimizi alalım diyenler dahi sabahın mahmurluğuyla böyle düşünmüş olmaktan dolayı bir garip duyguya kapılıyorlar. Yanıldıklarını düşünüyorlardı bir an için. Elif ise bu duyguyu, yanılmışlık düşüncesini doğruluyordu adeta. Çınlayan, coşkulu sesleri gereğinden fazla sessiz bir şehir için çok gerekliydi. Şehre can vermek için gerekliydi. Şehri ayaklandırmak için gerekliydi. Sessizliği bozmak için gerekliydi. Yüze yakın insan hükümet meydanında yürüdüler, kültür merkezine doğru. Şehir onlarındı, caddeler onların. Erkekli kızlı kol kolaydılar. Sevgililer birbirlerinin elini sıkıca tutuyordu. Bir eylemcinin sevinciyle tutuyordu. Sanki geldikleri şehre hakim olmuşlardı. Onlarındı şehir. Sanki Ankara'da, sanki Kızılay'dalar. Ya da bir deniz kenarına gitmiş gibi rahat giysilerle dolaşıyordu gençler. Elif'in giysilerine hayretle bakmıştı bir esnaf. Yarım tişört, hasır şapka, güneş gözlüğü ve şortu ile Elif. O gün öğle üzeriydi. Caddeden sokağa girecekti ki tam köşe başında yüz yüze geldi bir adamla. Köşeyi dönünce birden karşıma bir adam çıktı. Sanki orta çağ Osmanlısından fırlamış gibi. Uzun etekli giysili, çember sakallı. Adamı görünce irkildim. "Hı" dedim. Adam da beni görünce irkildi. İki ayrı dünyanın insanı gibiydik. Birbirimizi garipsedik. Birbirlerini garipsediler. Henüz 1 Temmuz'du. Garipsemekle yetinilebilirdi. İki ayrı dünya insanı mıydılar? Bu görülecekti. Ali Baba'dan, Gökçe Bostan'dan. Gereğinden fazla sessiz kente gerektiği kadar ses kattılar. Suskun şehre bir hayat damarı da onlar açtı. Ali Baba'dan, Gökçe Bostan'dan akan insan seli. Şehrin yerlisiydi onlar. İki ayrı dünya varsa ki dünyanın da sahibi vardı. Yaşlı, genç, kadın, erkek, yüzlerce insan doldurdular kültür merkezini. Sabahtı, daha saat 10'du. Dolmuştu kültür merkezi Pir Sultan aşkına. Beşikteki bebesini alıp gelen gelinler doldurmuştu. Komşusunun omzuna yaslanarak yürüyebilen dedeler ve daha niceleri doldurmuştu. Koltuklar dolmuştu, Koltuk araları dolmuştu, sahne dolmuştu. Düğüne gider gibi, bayrama gider gibi. Susamışlardı dost meclisine. Allı yeşilli doldurmuşlardı salonu. Pir Sultan için gelmişlerdi. Ocağına yüzün sürmeye gelmişlerdi. Semaa durmaya gelmişlerdi. Bir lokmayı kırka bölmeye gelmişlerdi. Canlar hoş gelmişler, sefa gelmişlerdi. Bir coşku, büyük bir sevinç, büyük bir heyecan vardı. Pir Sultan etkinliklerinin dördüncüsü açılıyordu. Sivas'ta açılıyordu. Az şey değildi bu. 13 yıl sonra ilk kez demokrasi deniliyor, devrim deniliyor. Sosyalizm sözü ifade ediliyordu. Ne büyük açlıktı, ne büyük mutluluktu. Sosyalizm tartışılıyor, Alevi kültür ve geleneği takdim ediliyordu. Kimin konuşmasında geçerse geçsin, her devrim ve sosyalizm sözü geçtiğinde alkışlarla salon ayağa kalkıyordu. Büyük bir susamışlık vardı. 13 yıl sonra bir randevuya ulaşmış olmanın sevinci vardı. Büyük bir coşku vardı. İnsanların gözlerinin içi gülüyordu. Ali Baba'dan, Gökçe Bostan'dan gelmişlerdi. 13 yıl sonra yeniden. Heyecandan titriyordu Ali Balkız. Açılışı yapacaktı. Saat 10'a geliyordu. Kültür merkezini dolduran yüzlerce insan coşku içinde bekliyordu. Hoş geldiniz dedi. Ve devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı insanları. Tüm salon ayağa kalktı. Genç insanlar yumruklarını sıktılar. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Sloganı bir sabah esintisi gibi yankılandı salonda. Yayıldı dalga dalga. Ardından Musa Eroğlu'nun gür sesi ve sazı. Dernek Başkanı Murtaza Demir, gelecek yıl Pir Sultan etkinliklerini evrensel düzeyde yapmak istediklerini söyledi. Sivas valisi de konuşmacıydı. Pir Sultan'ı astıran Sivas'ın valisi de. Balkız'ın valiyi sunuşu trajikti. Ne ilginçtir ki 400 yıl önce bir ilin valisi tarafından asılan ozan için aynı ilin valisi etkinlik düzenliyor. Devletin valisinin yanlarında olmasından, kendileriyle birlikte olmasından doğan bir sevinç vardı bu sözlerde. Devlete güven duygusu daha bir cap canlıydı. Vali geldi kürsüye, devlet Alevilere, demokratlara el uzatıyordu. O devrin kara kadıları, sarı kadıları yanlışlık yapmış olabilir. Bu yanlışı düzeltmekteyiz dedikten sonra bir sınır çizmeyi de ihmal etmedi. Şöyle bitirdi sözlerini. En büyük onur, en büyük sevinç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Kimse Pir Sultan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mıydı diye sormadı. Kimse vatandaş olmanın neden övünülecek bir şey olduğunu sormadı. Kimse vatandaşı olması nedeniyle onur duyulması istenilen Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl bir zulüm makinesi gibi insanları ezdiğini hatırlatmadı valiye. Devletin valisi konuştu ve devletiyle onur duyulmasını istedi. Onur duyulması istenilen devletin nasıl bir devlet olduğu 24 saat geçmeden anlaşılacaktı. Ama çok pahalı bir bedelle ve çok acı bir şekilde. Aziz Nesin kürsüde. Beyaz saçlı, tombul adama gelmişti sıra. Mikrofonun yanına bir masa konuldu. O, diğerleri gibi ayakta konuşmayacaktı. Söyleyecekleri vardı uzun uzun. Dernek adına yazarlarla, sanatçılarla ilişkiyi Ali Balkız yürütmüştü. Nesin'i davet eden de oydu. Yazarlar Sendikası Genel Kurulu'nda çağrıyı iletmiş, ardından mektupla çağrıyı yinelemişti. 6 ay kadar önce Nesin'in gelmesini çok istemişti. Çünkü Nesin'in gelmesi şenliği kültürel anlamda renklendirecekti, taçlandıracaktı, güçlü kılacaktı. Balkız'a göre 70-80 kitaba imzasını atmış, dünya çapında bir yazarın Pir Sultan etkinliklerine katılması Aleviler için, demokratlar için bir onurdu. Aziz Nesin masaya oturdu, konuşmaya başladı. Salon pür dikkat onu dinliyordu. Konuşması alkışlarla, gülüşlerle kesiliyordu. Ve o konuşmasını sürdürüyordu. Üzerinde hep konuşulacak konuşmasını. Bir panel konuşmasından öte derinliği olmayan sözleri olay olacaktı. O sırada kendisi de dahil salondaki hiç kimse bunun farkında değildi. Oysa sokaklarda birkaç gündür bildiriler dağıtılıyor. Gün Müslümanlığın gereğini yerine getirme günüdür çağrısı yapılıyordu. Aziz Nesin köpeği yanında kendisiyle beraber bir ekiple şehirde Müslümanlarla alay edercesine geziyor diye yazılıyordu bildiriye. Aziz Nesin konuşmasını henüz yapıyordu ve daha henüz 1 Temmuz'du. Spekülasyonlara, suçlamalara neden olan, üzerinde onca yorum yapılan bu konuşma, olay konuşma niteliğine kavuştu. Nesinin ne konuştuğu değil, neden konuştuğu noktasına varıldı. Çoğu kişinin, medyanın ve devletin yönlendirmesi, direktifleri doğrultusunda olay vesilesi olarak algıladığı konuşmayı tarihsel bir belge olarak okumakta yarar var. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.